Ayrım 24, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 288. Evlilik dünyanın en güzel kadınıyla da olsa böyle bir kaynanaya değmez. Tabu ile öcü birlikte yaratıldı. Tabu yıkılınca öcü de yıkıldı. Aylardan biridir savaşın bitişini konuşan mühendis Ruhi Bey gözlerini açtığında pencereden karşı duvara vuran sabah ışığı ve kuş şakıyışlarıyla karşılaştı. İç dünyasındaki değişimi ve tepişmeyi dinledi bir müddet. Yüksek mühendis Abdülkadir Basa'nın hazır ol bir sendika kuracağı sözü irdelemeye koyuldu. Elini göğsüne bastırdı. Şimdiye kadar nasıl var olacağına karar veremediği için göğüs ağrıları çektiğini, son günlerde ise bu ağrıların yerini ferah, taze ve güleç bir aydınlığın aldığını, ufkunun açıldığını, illet bir adam olmaktan çıkıp insanı kendi içinde değerlendiren yumuşak bir adam haline geldiğini düşündü. Şirketin 8 yıl önce kendi memurları için Kılıç'ta inşa ettiği 60 evlik mahallenin şaşırtıcı bir değişim içinde olduğunu fark etti. Hiçbir şey birkaç ay öncesindeki gibi değildi. Toprak canlanmış, sevince kesmişti. Toprak artık çiğnenip kanlanmayacaktı. Değişim 7 kat yer altına bile sirayet etmişti. Her şey fareler gibi hareket halindeydi. Sabit şeyler eskiye nazaran daha çok yer değiştiriyordu. Zemin hemen kabarıyor, direk bel veriyor, hava cereyanı değişiyor, birlik ve uyum diye bir şey kalmıyordu. Dünyanın korktuğu diktatörler yıkılmış, karartma geceleri geride kalmış, barış gelmişti. Bundan sonra hiçbir güç ayakta kalan diktatörlerin güç ve otorite kaybına engel olamayacaktı. Artık hiçbir amele devletin kurduğu amele birliği ihtiyat ve teavün sandığı ile Havza-i Fehmiye Deniz İşçileri Cemiyeti'ne güvenmiyordu. Açık kaşlı güleç bir yüzle esnedi. Tabu ile öcü birlikte yaratıldı diye mırıldanarak kalktı. Tabu yıkılınca öcü de yıkıldı. Masanın üzerindeki kitabın kapak resmine, serçeleri amansızca izleyip avlayan, başı yumru, gagası gösterişli, iri parmaklı, alaca gücügen kuşuna baktı. Hiçbir diktatörün kendi iç dünyasını kimseye açmadığını, kendi korkusuna tüneyip orada delirdiğini düşündü. Pencereden bahçenin, sokağın ve gökyüzünün seyrine daldı. Mühendislere süt, sigara ve ekmek getiren Ayaz Efendi'ye baktıktan sonra yeniden gökyüzüne daldı. İnsanlığın üzerindeki şu gök kubbe önce simsiyahtı. Siyahlık yerini iç içe geçen, çoklaşan, çoğalan yıldız cümbüşüne bıraktı. Derken kıyılarından aydınlanmaya başladı gök kubbe ve giderek gün ışığının mavileştirdiği görkemli bir derinliğe, sonsuzluk ruhuna dönüştü. Bu sonsuzluğun bağrında bir madenci sendikası kurmanın zamanıydı. Zora gelince ıkınan, boyun eğen insanlarla değil, sağlam insanlarla cesur bir adım atmanın tam zamanıydı. Döndü köşedeki ayaklı kemane ve iki telli rebapla yüz yüze geldi. Rebabın Hindistan cevizi kabuğu üzerine çekilmiş deriden oluşan gövdesinin aydınlandığını, maviye kestiğini, yanık, vakur, iniltili bir gök ötesi sese dönüştüğünü sandı. Huyları ve hasletleri birbirine benzeyen emir ve ferman sahibi iki insanın genel müdür İhsan Soyak ile vali Halit Aksoy'un sendika adını duydukları anda rebabı parçalayacaklarını hayal etti. Banyoya girdi, düşünceleri gibi yenilendiğine inandığı yüzünü ve ellerini yıkadı. Aynaya bakarken insanı kendi içine bakmaya özendiren Cuma'yı anımsadı birden. Karanlıklarda kazmasıyla birlikte yaşadığı ürkütücü zamanı, yarattığı hayaller ve kutsal yaşam parçalarıyla çekilir hale getiriyordu. Şuurunu zaman illetinden arındırmıştı. Ne oldu? Kutsal hayalini bozmak istedikleri zaman firar etti. O daracık dayanılmaz karanlıklarda hayalsiz yaşayamayacağını anladı. Kaçıp rüfailere karışan bu tek gözlü, çelimsiz, zavallı madenciyi yakalamaları durumunda Trakya'da tahkimata gönderecekler, mevzi kazmak, yol yapmak gibi işlerde yıllarca parasız çalıştıracaklar. Olsun, o zaten parasız çalışmaktan, yarattığı kutsal hayalin kubbesi altında çile çekmekten hoşlanıyor. Ne ilginç, ne garip bir hayat. Yenilenmek, taze güçle dolmak isteyen her insan ocaktan firar ediyor. Cuma'yı tanıyan ve seven birkaç mühendisin yüzü canlandı gözlerinin önünde. Binlerce üyesi olan güçlü bir sendika aldı yüzlerin yerine. Ahmet Naim ile maden yüksek mühendisi Abdülkadir Basan'ın sendika kurma işinde başı çekmeleri madenciler için büyük bir şanstı. Ahmet Naim zeki ve cesurdu. Bakışlarını olgulara hapseden, olgusal düşünen ve her şeyi olduğundan fazla anlamlı gören bir insan değildi. Basa ise çılgın eğilimleri ve özentileri olan bir insan değildi. Hayatını kuruntu ve yükselme hırsına karşı kurmuştu. Bu iki insanın dürüst bir çevresi vardı. Ahmet Arman, üst madenci Turgut Etingü, başçavuş Rıza Ünlü, elektrik posta şefi Selahattin Efes, elektronik ustası Mustafa Turanlı. Evet, başka kimler vardı? Hamdi Demirci, Lütfi Usta, Hurşit, Abbas. Birkaç dakika aynanın önünde durdu. Acının, azabın lezzetini tadan insanların isimlerini mırıldandı tek tek. Dinç anlarda değil, yorgun düştüğü, beyninin karıncalandığı ya da cinlerinin ayaklandığı anlarda daha iyi düşündüğüne hükmetti. Yüzünü kurularken açılmış bir kitaba benzetti. Masanın başucunda bulunan iskemleye oturdu. Bakışlarını hırpalanmış ayağına çevirdi masanın. Mülazım Ferit'in Yemen'den getirdiği kurtlu bacağı canlandı gözlerinin önünde. İplicik denilen kurdun bulunduğu yerde büyük bir çuban oluştu. Kurt derinin altında iplik gibi uzadı, deriyi deldi, başını dışarı çıkardı. Sonra babası Sarı Ferit geldi, kurdu bir masuraya sardı. Yavaş yavaş çıkarmaya başlarken kurt koptu. Derinin içinde kalan kesim dayısını kangren etti ve öldürdü. Hipnotik bir katılıkla kafasını iki yana salladı. Dayısının kızı Deli Sakine'nin çığlığını duydu. Sandalyesinden ayağa kalktı hemen. Dünyanın derisinin altında bir yığın diktatör, bir yığın iplicik kurdu vardı. İnsanlık bunlardan birkaç tanesini harp masurasına sarıp koparmadan çıkarmıştı. Ama derinin altı kıvıl kıvıl kaynıyordu. Birisinin kapıyı hafifçe tıkırdattığını duydu. Kalktı, kapıyı açtı. Hurşit'le Abbas'ı buldu karşısında. ''Kusura bakmayın mühendis bey,'' dedi Hurşit. ''Bir derdimiz var, sizinle konuşmaya geldik.'' Kıvırcıkların münavebe zamanını fırsat bilerek sendika kurmaya geldikleri sanısına kapıldı Ruhi Bey. ''Buyurun içeri gelin,'' dedi sevinçle. Konuklar saygınlık ve mahcubiyetin verdiği ezintiyle ayakkabılarını çıkarıp içeri girdiler. Hayret, mühendisin salonunda basit bir kerevet, bir masa, dört sandalye, birkaç kitap ve köşede iki çalgı aletinden başka bir şey yoktu. ''Ayakta durmayın, buyurun oturun.'' Ruhi Bey ile Hurşit karşılıklı oturdular. Abbas araya yerleşerek masanın üzerindeki kitabın kapağına ve şirketin işçilere avans olarak verdiği delikli paralarına dikti bakışlarını. ''Biz Cuma'nın firarı için geldik mühendis bey. Cuma firar ettiği gün karısını karakola aldılar. 20 gün tuttuktan sonra serbest bıraktılar. Aradan aylar geçti. Dün tekrar kömür alayından 3 asker geldi, aldı karakola götürdü. Gittik, görüştürmediler. Başçavuş Hayrullah Cuma'ya haber salmamızı söyledi. Teslim olmazsa karısını bırakmayacağız dedi. Cuma'nın mektebe giden 2 çocuğu var. Onlar ortada kaldı mühendis bey.
Bakan yok mu?
Abbas var ama o da pazar günü işbaşı yapacak. Bize bir babalık yapsan, araya girsen, bu meseleyi halletsen.
Ben ne yapabilirim ki? Burası cumhuriyet içinde bir cumhuriyet olmuş. Bak, kendine has, ortası delikli paralar bastırmış. Silahlı ve hususi üniformalı kömür alayı kurmuş, bando takımı kurmuş. Kredili satışlarla mal satan ekonomalar kurmuş. Yol açan, okul ve dispanser yapan bir kömür cumhuriyeti haline gelmiş. Anayasası da var, mükellefiyet. Ben bu kömür cumhuriyetinin bir memuruyum. Tek başına ne yapabilirim ki? Ama kafa kafaya verir, bir sendika kurarsak, bu kara cumhuriyetin amelelerini bu sendikanın çatısı altında birleştirirsek, o zaman bizim isteklerimizi dikkate alırlar, adam yerine korlar bizi.
Amcaoğulları yardımlaşma sandığı macerasını anımsadılar o an. Abbas kendi iç tufanını tüm ayrıntılarıyla izlemekten ve kendisini başkasının yerine koyarak düşünmekten kaynaklanan güçlü bir kişiliğe ve sezgi yeteneğine sahip olduğu için mühendisteki değişimi anında anladı. Hurşit ise Ruhi Bey'in böyle bir macera yaşamadığı için şirketin lehine yeni bir yardımlaşma sandığı kurmaya kalkıştığını sandı. Mevki ve mal varlığı ne olursa olsun, her insanın bir karınca olduğuna inanan Abbas, yeni bir maceranın kendisini ocaktan koparabileceğini hesapladı. Nesnelerin ağırlığından ve bilinci üzerindeki baskısından hafif sıyrılmış hissine kapıldı.
Kuracağınız teşkilata ben girerim.
İçinde kabaran sevinç yüzüne vurdu Ruhi Bey'in. Tasarımsal düşündüğü ve olmayacak hayaller kurduğu için heyecanlandı. Yer altından uğul uğul çıkan madencilerin sendikaya girişlerini hayal etti.
Ben de girerim dedi Hurşit, ama kapatırlar.
Kapatamazlar diye çıkıştı Ruhi Bey. Harp bitti. Dünyaya barış ve demokrasi geldi. Değişim gücünü göstermeye başladı. Cemiyetler kanunu da değişti.
Kanunu bilmem ama bizi ocaklara bağlayan bağ kuvvetlidir. Ocakları birbirine bağlayan bağ da kuvvetlidir. Süt biriksin, çoğalsın diye ineğin memelerini sıkıca bağlarlar.
Neyse, bu hususu uygun bir zamanda yine konuşuruz. Şimdi, sizin benden istediğiniz nedir?
Yengenin karakoldan salıverilmesi, bunun için yardımınıza ihtiyacımız var.
Ruhi Bey kurulacak sendikanın iki güvenilir üyesine yardım etmekle yükümlü hissetti kendisini. Bu sorun için maden yüksek mühendisi Abdülkadir Basa'nın desteğini almayı düşündü. Ama İhsan Soyak'a yakın olan mühendisler Basa'yı sevmiyorlardı. Basa son zamanlarda dilini düğümlemiş, açık vermemek için kendini geriye çekmişti.
Zor bir iş ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. Orta yerde bir firar var. Muharebe cephesinden kaçmak ile ocaktan kaçmayı aynı görüyorlar. Karakola gitsem bir hainin karısını mı kurtarmaya geldin diyecekler bana.
Hurşit karakolda kendisine söylenen sözü anımsadı harf harf.
Karısını buradan çıkaracağınıza gidin o haini bulun getirin.
Bize de öyle bir şey söylediler zaten dedi Abbas. Anlattık, çocukları perişan oldu dedik. Dinlemediler.
Ha onlara laf anlatmışsın, ha ayıya kaval çalmışsın. Bence teşkilat şart.
Daha fazla oturup Ruhi Bey'i rahatsız edebilecekleri korkusuyla hemen kalktılar. Kapıdan çıkarlarken,
çevrenizi dikkatle yoklayın dedi Ruhi Bey. Sendikaya girebilecek sağlam adamlara ihtiyacımız var.
Baş üstüne diye mırıldandı Hurşit. Mühendisteki yumuşama ve iyimserlik hoşuna gitmişti. Uzaklaştılar. Evet, şimdi sıra hocanın kızını görmeye geldi. Abbas'ın kanı hareketlendi. Son iki geceyi bu ziyareti düşünerek geçirmişti. Kadını ve tavrını fena halde merak ediyordu. Grizu ateşinin yakıp gerdiği kırmızı yüzünü sabunla yıkamış, kafasına beş köşeli bir şapka yerleştirmiş, arkadaşı Sinan'dan idareten aldığı mavi bir mintan giymişti. Hoca unutur eve gitmez diye Zonguldak'ın içinde dolaşmaya başladılar. Hocaya rastlayabilirlerdi belki. Şehir parkını kolaçan edip hükümet konağına yöneldiler. Konağın hemen sağında kılburnu denen alengirli yerde çocuk bahçesine kahveye baktılar. Hitler bıyığıyla 3 yıl kahvelerde tartışan kara borsacı Seyfi'nin bıyıksız yüzünü dikkatle inceledikten sonra Safiye Ayla'nın gramofondan yayılan sesine kulak verdiler. Abbas nargilenin uzun marpucunu ağzında, tömbekiyi ise ciğerlerinde hisseder gibi oldu.
Gidelim dedi, hoca buralara uğramaz.
Belediyenin, gümrük binasının, acentelerin, vakıf apartmanlarının, postanenin önünden geçtiler. Balkaya Postanesi'nin kapısından taşan tartışmalara kulak verdiler.
Sahile bakalım dedi Abbas, hoca unutkandır. Eve gider de hocayı evde bulamazsak kızın anası bizi eve almaz, kapıdan kovar.
''Sen dert etme, hoca evdedir.'' dedi Hurşit. ''Kızını evlendirmeye ahdetmiş. Hiç unutur mu bugünü? Bence gel, eve gidelim.''
Abbas işaret parmağının ucuyla sağ gözünün kuyruğunda çıkan it dirseğine dokunurken kızın kendisini beğenmeyeceğine inandı. Eve kadar hayaller kurdu, sordu, irdeledi, sandı, sakındı, dimağına ağırlık çöktü, esnedi. Tüm bu varlıklar ne için vardı? İnsanlar neden mal yığıyor ve yemedikleri mala kendilerini niçin yediriyorlardı? Eller ayaklar böyle ne zamana kadar tepinip duracaklardı? Ağlamak ölü sahibine neden yakışıyordu? Hocanın kızı sık sık ağlıyor muydu? Şeytanı bu dünyada işsiz bırakan bir yığın insan varken şeytana ne gerek vardı? Hocanın karısıyla kızı mübadelede ağlaya ağlaya giden Mikon ile Vardalis adlı yoksul iki Rum madenci kardeşe ait ahşap bir evde kalıyorlardı. Amca oğulları evin yöresinde çevrenip kapıya dayandılar. Kapıyı Hurşit tokmakladı.
ve 30 yaşlarında kocaman çakır gözlü, buğday tenli, güzelce bir kadın belirdi karşılarında. Hurşit'in arkasında duran Abbas kadını görünce yüzünü gizler gibi bir hal aldı.
''Merhaba'' dedi Hurşit, ''Hibetullah Hoca evde mi?''
''Evde değil ama az sonra gelir, buyurun içeri.''
Hurşit içeri buyur edilmelerine, hocanın meseleyi kızına açmış olmasına bağladı. Kadın ise taliplisinin Hurşit'in arkasına tüneyen, yüzü yanmış, küçük gözlü, çirkin adam değil de Hurşit olduğu sanısına kapıldı. Abbas kadının bu tahminini sezinler gibi oldu.
''Kime gelenler?''
diye içeriden aslan inirtisini andıran ceberrut bir kadın sesi geldi. Abbas irkildi.
''Babamın misafirleri.''
''Baba da baba olsa.'' diye yeniden geldi aslan gümürtüsü. ''Anasını eşek kovalasın onun. Uğramadığı eve misafir çağırır. Allah'a reva mı?''
Kadının çıkışı içeri girmekte olan amca oğullarına, moral çöküntüsüne ve caymalarına yol açtı.
''Biz şimdi girmesek de hocanın gelmesini beklesek daha iyi olur.'' ''Yok yok, girin. Dışarıda beklemeyin.'' dedi kadın.
Sesin samimi ve kararlı dokusundan etkilenip içeri girdiler konuklar. Yan yana iki pencerenin aydınlattığı oturma salonunun kerevetinde 60 yaşlarında şişman ama dik ve insanda korku uyandıran ablak bir kadın oturuyordu. Kadın her şeyi kendinden yana tartan bakışlarla kazmacıları incelemeye koyuldu tepeden tırnağa. Süzüşünde çatmak için bahane arayan insanlara özgü, meymenetsiz, nobranca bir alazlanma vardı. Çenesini katmerli gerdanına iyice gömerek atmaca dikliğiyle Abbas'ın yüzünde yoğunlaştırdı merakını. İnsanın göz huzurunu eşeleyen bu tip çirkin yaratıkların son zamanlarda eşeğin bostana dadanması gibi kerhaneye dadandıklarını aklından geçirdi. Tüccar Nafi'nin bel soğukluğuna yakalanan oğlu Orba'yı tanıyıp tanımadıklarını sormak geldi içinden. Vazgeçti. Abbas hocayı yıllardır evden ayrı tutan bu söbe suratlı cadaloz kadının boş bakmadığını, bakışlarından emin ve pekin birisi olduğunu sezinledi. Pencereden kadının yüzüne vuran ışık, kaygıların, hasetlerin, karşılanmamış yavuz ihtiyaçların ve korkuların derinleştirdiği alın çizgilerini, yüz hatlarını ürkütücü bir biçimde açığa çıkarmıştı. Evin kızı insanı umuda ve tebessüme davet eden bir yüzle konuklara yer gösterirken evin anası hoş geldin demeden söze girdi.
''Sizi buraya çağırdı, kendisi yok. Ömür billah bu evin ekmek teknesine bir darı tanesi getirmedin. Hiç değilse misafire verdiğin sözde dur.'' ''Nerededir? Kıçını yumuşak gurgurum kilimine gömmüş, denizi mi seyreder, köpeklerle mi konuşur belli değil. Yanında yöresinde kesin birkaç berduş serseri var. Gece gündüz oturur, müflis bezirganlar misali o serserilere eski defterleri karıştırır, geçmiş geçenime atar tutar. Çalışsa da konuşsa bana batmaz, konuşsun. Ben harman döven öküzün ağzını bağlamam. Baksana verdiği sözü unutmuş, insan değil ki. Gülegen, söylegen, işitgen, karı kılıklı bir adam. Bildiklerini terk etmezse o herif adam olmaz. Heleşe keleşe dedikodu, başka bir şey yok.
Adamı hoş karşılayın dercesine gülümsüyordu evin kızı. Konukları birer sandalye ile ağır ceza hakiminin kürsüsüne tram etmişçesine yan yana oturtmuş, ıhlamur kaynatmaya koyulmuştu. Hurşit hocanın gelmesiyle kadının susacağını, Abbas ise evde çıngar çıkacağını düşünüyordu.
''Ne sevdin ne heves bağladın.'' diye sürdürdü evin anası. ''Hiç değilse git bir iş bul. Birinin kundurasının altında bir kabara çivi ol. İş mi yok? Git madene gir, göçük altında kal, öl de ölün bir işe yarasın. Tabutunu taşıyanlar adam çalıştı da öldü desinler.''
Kadın herkesi yok sayan bir sesle dilini çiğneyerek konuşuyordu. Abbas'ın dünyası söylenenlere değil, sese ve sesin içinde saka kuşunun ötüşünü sezinleten, bazen silinen, bazen de daha bir belirginleşerek kadını gülünç duruma düşüren ikinci sese takılmıştı. Hurşit anlatılanları dinler görünürken, evlilik dünyanın en güzel kadınıyla da olsa böyle bir kaynanaya değmez diye düşünüyordu.
''Ömrümü yere tüketti benim.'' diyerek içinde nane suyunun bulunduğu bardağı sağ yanından aldı, kafaya dikti.
İştahının ve sidik yolunun açılması, hıçkırığının kesilmesi için her gün bir iki bardak içmeyi ihmal etmiyordu.
''Kaç kere dedim, benden ırak dur, ayağının tozu semtime uğramasın.'' ''Ben uyuyan bir kadın değilim. Dışarıdan gelen her sesi işitirim. Onun ayağının sesi ulaşmasın kulağıma. Ben uyanık bir kadınım. Uyanıklığıma halel getirmem. Düşmanım karınca da olsa kendimi merdane tutarım.
Aniden durdu, dışarıdan gelen seslere kulak kabarttı. İçinde kavrulmuş ufacık darı mısırlarının bulunduğu tasa elini uzattı. Birkaç tane alıp ağzına attı.
Gelen odur, ayak seslerinden tanırım. Sırtını gün batısından esen hışım yeline verdi mi, yel onu doğruca bu eve getirir. Hamdullah'ın sallabaş köpeği gibi.
Kadının tahmini çıktı, kapı açıldı, hoca girdi içeri. Konuklar şaşak aldılar.
Vay vay, beklediğim güzel misafirlerim gelmiş diyerek sarılıp yanaklarından öptü. Bu sıcak ilgi kızın hoşuna gitti, evin anası bozuldu.
Bana sormadan bu eve sen ne haklı misafir çağırırsın?
Aman Rabia, sen de kaç kere söyleyeceğim. Söyledim ya, iki güzel tanrı misafirim gelecek dedim ya.
Söylemedin diye bağırdı Rabia.
Allah Allah, Gülşah'ın yanında söyledim. Kızına dönerek, söylemedin mi kızım?
Bakışlar ocağın yanı başında bardaklara ıhlamur dolduran Gülşah'a çevrildi. Çok şükür sonunda adını öğrenebildim diye iç geçirdi Abbas.
Söyledi, hem de iki sefer söyledi.
Neyse, misafirlerin yanında böyle şeyler konuşmamız hiç doğru değil.
Senin neyin doğru ki?
Neyse ana, şimdi zamanı değil diye araya girdi Gülşah.
Konukların arasında oturan hoca kocaman balta burnunu tavana dikerek,
dün geceki düşümde elime bir divit aldım, deryanın tuzlu suyuna bandırdım, 1000 sayfalık bir kitap yazdım. Kitabın en güzel cümlesini bir güve yedi.
Bana laf atma diye yeniden bağırdı Rabia, güve senin babandır.
Allah Allah, açıldı ağzın gene, sadra şifa verecek bir söz çıkmaz. Bırak da nur yüzlü, kerem ehli, bunu derken kızına baktı, bu iki tanrı misafiriyle iki lafın belini kırayım.
Belin kırılsın inşallah. Belini kırmadığın laf kalmadı mı dünyada?
Ben hiç değilse lafın belini kırarım. Sen ne yaparsın? Anadan üryan bir çıplağı ağzından çıkan 40 hırsıza soydurursun.
Baba, hiç değilse sen sus. Misafirlerden ayıptır.
Açtırma benim ağzımı diye yeniden bağırdı Rabia. Hırsız senin babandır. Seferberlikle millet düşmanla cenk ederdi. Senin baban ne ederdi? Abaza Sait'le beraber koyun hırsızlığı yapardı.
Yalan, külliyen yalan.
Yalansa git Filyoslulara sor. Düdükçünün Kamber'e sor. Mümin dedeye sor. Onlar sana anlatırlar senin babanı. Üstünde yakaladıkları kadının ıslak donunu başına geçirip nasıl dövdüklerini de anlatırlar.
Onların ikisi de öldü. Beni ölülerle mi konuşturacaksın diyecekti hoca, vazgeçti.
Kafasını salladı içinden kahrederek.
Ayıp ana, ayıp diye homurdandı Gülşah ıhlamurları dağıtırken. Misafirler sizin ağız dalaşınızı dinlemeye mi geldiler?
Kızının uyarısını duymazlıktan geldi Rabia.
Baban hırsızlık yaptı. Sen de benim sırtımdan geçindin.
Rengi attı, utandı, et beniz oldu hoca. Acı acı gülümsedi.
Ben mala mülke tamah etmem, hele senin malına hiç tamah etmem. Ha senin malın, ha hamam tokma. Mübadelede iki urum fukarasının evine kondu senin baban, ben yapmam.
Gülşah her zamankinden farklı bir şeyin olmadığı ama misafirlerin mahcup ve şaşkın bir duruma düştükleri kanısındaydı. Anasını sakinleştirmek için yaklaştı, ağzını kulağına dayayarak,
''Babamla dalaşma da ne olur.'' diye fısıldadı. ''Sabret, söyleyeceklerini başka bir zaman söyle. Misafirler beni istemeye gelmişler.''
Arkadan hançerlenmişçesine ''Ne?'' diye irkilerek arkaya doğru kaykıldı Rabia.
''Seni istemeye gelmişler de benim haberim yok ha?''
Sustu, güç bela dizginlediği öfkesinin, kendisi dahil herkesi kenarda gören amansız ateşiyle diklemesine süzdü amcaoğullarını.
''Kime istemeye gelmişsiniz benim kızımı?''
Kadının cinnet anlarını zamanında fark eden hoca araya girip çatışmayı sürdürmekten çekindi. Ne diyeceğini şaşırdı Hurşit. Abbas sorunun kendisine yönelmediğine inandığı için tınmadı.
Hayırlı bir işe böyle girmek istemezdim ama madem açıldı diye ezile büzüle başladı Hurşit. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı çok sevdiğim emmim oğluna istemeye geldim.
Kimsenin emmin oğlu?
Yanımda oturan. Abbas yüzünü göstermemek için kafasını göğsüne sarkıttı. Anayla kız afallayış ve hayal kırıklığıyla süzdüler Abbas'ı.
Rabia, kimin adamı? Anası babası dururken sen niye istemeye geldin?
Diyecekti, vazgeçti. Yüzü yanmış, gözleri küçülmüş bu çirkin herif kimden cesaret alarak gelmişti bu eve? Bakışlarını tarifsiz bir tiksintiyle hocaya çevirdi. Kızını lavvarda çalışan Bey Cumalı o yakışıklı delikanlıya Cevat'a verseydi, Hayri denilen o azgın köpek ifal etmez, ortada bırakmazdı. Şimdi de gitmiş, kim bilir hangi sokaktan hangi kerhaneciyi bulmuş getirmişti. Tığ diye tükürerek elindeki bardağı hocaya fırlattı. Bardak hocayla yan yana oturan Abbas'ın şapkasına çarpıp yere düştü. Abbas'ın elindeki bardaktan pantolonuna sıcak ıhlamur döküldü. Hoca lanet olsun omurtusuyla ayağa kalktı. Gülşah anasını kolundan tutarak ''Yeter, nedir sizden çektiğim?'' diye sarstı. Rabia hırlaya hırlaya oturduğu kerevetten güç bela indi. İşaret parmağını hocanın keçi sakalına dikerek ''Terk et bu evi!'' diye bağırdı. ''Sokaktan topladığın adamlarını da al götür. Benim kimseye verecek kızım yok. Bir daha da bu evin kapısını açma!'' Hoca hiçbir şey olmamışçasına soğukkanlı bir havayla ''Ben kendimi bildim bileli bu kadının dili kafasına hiç fırsat vermedi.'' diye mırıldandı. Aniden Hurşit'in koluna girdi. ''Gelin canlarım, gelin. Ayağınızın türabına 100.000 tevazu ile yüz sürerim. Siz kim, bu kadın kim?'' Hoca korkunç sıkıntıları ve lanetleriyle birlikte kendini dışarı atarken Gülşah da kırılmış mahcup bir edayla arkalarından geldi. Boynunu bükerek ''Kusura bakmayın, ne olur?'' diye inledi. ''Yo yo, üzülme.'' dedi Hurşit. ''Biz alışmışız madende böyle durumlara. Sıkma canını, olur böyle şeyler.'' Hoca ne yapacağını bilmez durumdaydı. Derin bir iç çekişle kızının koluna yapıştı, kulağının birini Rabia'nın içeriden gelen küfürle karışık vaveylasına verirken kısık ve sıkışık bir sesle ''Şimdi söyle bana kızım.'' dedi. ''Benim canımdan çok sevdiğim bu delikanlıyla evlenmeye ne dersin?'' Kafasını yaşlı ocak katırları gibi önüne sarkıtıp uğradıkları hakaretlerin ağırlığını, nedenini düşünen Abbas'a baktı Gülşah. Mahcubiyetin acıma duygusunun ve tanımamanın yarattığı kararsızlıkla iki yana salladı kafasını. Döndü sessizce eve girdi. Hoca talan edilmiş bir ruhla sakalını çekiştirdi, yüzünü gökyüzüne çevirdi, yalın insani bir dille... ''Halbuki bana benim bulduğum güzel huylu bir adamla evlenebileceğini söylemişti. Yüreğime ağrı girdi gene. Benim bir yerden eğir bulmam lazım, eğir. Ot kökü, kaynatıp içmem lazım, kötüyüm. Kendini bilmez bir fas götün ifaline uğradım, dardağan oldum.'' Sancılı ve sahipsiz çıkıyordu sesi. ''Gel Abbas'ın evine gidelim hocam.'' dedi Hurşit. ''Orada rahatlarsın, hem de bir şeyler de yeriz.'' Rabia'nın komşuları canından beziren bağırtısı geliyordu içerden.
''Yok yok, siz gidin.'' diye evden uzaklaşmaya başladı hoca. ''Ben resmen ifal oldum. Arkam dağıldı. Bu halimle bir şey yesem de tutamam. Rahatlamam için benim tek başına bir manalı yerde oturup manalı manalı ağlamam lazım. Acılıktaki meyhanelerde içip ağlayanlar var ama oraya gitmem. Vakfı kebirli, sürmeneli, hopalı madenkeşlerin maskarası olurum. Hele o Müjdat'la Nahid'in girdiği yere ben ömür billah girmem.''
Birden durdu, yeni bir şey keşfetmiş gibi çenesini avuçlayıp kendi içine baktı. ''Benim en iyisi Avusturyalı Dorfmeister'in karısının ifade edildiği yere gitmem lazım. Çiçek toplayan bir kadının arkadan kucaklandığını, ağzına pılı pırtı tıkandığını, çiçeklerin üzerine yatırılıp ifal edildiğini düşünüp ağladım mı rahatlarım.''
24. Ayrımın sonu. Sayfa 301.